Ayrım 39.
Salt tavrı kavramının çözümlenmesiyle bu kavramın yalnız düşüncenin içinde kapanıp kalmadığı, ona düşüncenin dışında gerçek bir objenin de karşılık olarak bulunduğu gösterilmek istenir. Nitekim Descartes'e göre de her türlü bilginin başlangıcı bilincin içindekilerdir. Bilincinizdeki düşünce ve kavramlardır ve bunlar arasında tanrı kavramı öyle bir kavramdır ki onu mantıki olarak geliştirdiğimizde kendisine bilincin dışında bir objenin karşılık olarak bulunduğunu görürüz. Tanrı kavramını salt düşünmeyle çözümlememiz bizi tanrı üzerinde apaçık olan bir bilgiye de vardırır. Tanrı kavramı da bilinç kavramı gibi açık ve seçik olan kavramlarımızdandır. Şimdi Tanrı'nın varoluşunun böylece kanıtlanması, Descartes'in geri kalan şüphelerinin de ortadan kalkmasında bir kaldıraç rolünü oynayacaktır. Descartes şüphesinde öylesine ileri gitmişti ki, en sağlam inançlarımızdan, en güvenilir bilgilerimizde bizi yanıltmaktan zevk duyan bir aldatıcı ruhun bulunabileceğini bile tasarlamıştı. Şimdi Tanrı'nın var olduğu bilindikten sonra artık bu şüphe de ortadan kalkmıştır. Artık en yetkin varlık olan Tanrı'nın doğruluğuna güvenebiliriz. Onun aldatmakla, yanıltmaya kalkışmayacağına inanabiliriz. Bu yüzden de kesin olarak tanıtlanmamakla birlikte kendilerini bize güvenle kabul ettiren kanılara da inanabiliriz. Bunların arasında hatırlamalarımız da vardır. Belleğimizin bizi boyuna yanılttığı, bizi geçmişe olduğundan büsbütün başka bir türlü göstermekte olduğu düşünülebilir. Ama o zaman Tanrı'nın bu hatırlamaları bize sırf yanılmalar içinde şaşırıp kalmamız için verdiğini kabul etmek gerekir. Bu ise onun en yetkin varlık oluşuyla uzlaşmaz. Dışımızdaki cisimler dünyası içinde durum böyledir. Biz cisimler dünyasını bir çeşit içgüdüsel inanışla gerçek sayar ama bize kendisini duyumlarımızda gösteren bu dünyanın gerçekliğini tanıtlayamayız. Şüphesinin karanlığı içinde ilk ışık olarak bilincini bulan Descartes, buradan Tanrı'nın varoluşunu ortaya çıkarmış, bundan da cisimler dünyasının gerçekliğini inandıracak temeli hazırlamıştır. Böylece de şüphenin baştan aşağı yıkmış olduğu gerçek yeniden kurulmuş oluyordu. Tanrı vardır, bilinç vardır. Bunları doğrudan doğruya ve açık ve seçik olarak biliriz. Tanrı bizi aldatmadığına göre duyumlarımızda yansıyan cisimler dünyasının gerçekliğine de hiç olmazsa araçlı olarak inanmak gerekir. Descartes, Tanrı'nın varoluşunu ruhumuzda sonsuz ve en yetkin varlık düşüncesinin bulunmasıyla tanıtlamıştı. Sonlu ve eksik bir yaratık olan insan böyle bir düşünceyi, böyle bir tasarımı kendiliğinden yaratamazdı. Bu düşünceyi onun ruhuna olsa olsa sonsuz ve en yetkin varlığın kendisi yerleştirmiş olabilirdi. İşte deneylerden edinilmemiş olan, ruhumuzda önceden yerleşik olarak bulunan Tanrı düşüncesi gibi düşüncelere ya da tasarımlara Descartes doğuştan ideler der. Buna karşılık duyuların aracılığıyla bize dışarıdan gelen ideler ve hayal gücümle benim kendimin yapmış olduğu ideler de vardır. Son iki grup ideler bulanıktırlar çünkü ikisinin de aracı duyulardır. Hayal gücü de algılanan gerçeği serbest olarak işler. Duyuların bildirdikleri de daima bulanıktır. Ruhun kendisinden devşirdiği ideler yani doğuştan düşünceler ise hep açık ve seçiktirler. Örneğin gözle gördüğümüz bir daire ile matematikçinin düşündüğü bir dairede birincisi ne kadar bulanıksa ikincisi o kadar açık ve aydınlıktır. Çünkü bu ikincisi daireyi kuran son öğeler ve bunların arasındaki ilgilerle açık ve seçik olarak kavranmıştır. Descartes matematiğin kavramlarını da doğuştan kavramlar ideler arasında sayar. Formel mantıkla metafiziğin ideleri de doğuştandırlar ve bütün bunlar açık ve seçiktirler. Dolayısıyla bunlara dayanarak apaçık, şüphe götürmez bilgiler geliştirilebilir. Nitekim Tanrı'nın var olduğu bilgisine, bu kesin bilgiye ruhumuzda doğuştan bulunan Tanrı kavramına dayanarak yalnız bu kavramın çözümlenmesiyle varılmıştı. Bunun gibi üçgen kavramından da üçgenin açıları toplamının iki dik açıya eşit olduğu bilgisi türetilebilir. Ancak Descartes doğuştan ideler derken insanın bir takım düşünceleri dünyaya hazır olarak birlikte getirmiş olduğu anlamaz. Bu gibi düşünceleri geliştirebilmek için insanda doğuştan bir yatkınlık olduğunu söylemek ister. Bu yatkınlık düşünmeyi yöneten bir yasa gibidir. Bu yasaya göre çalışan düşünme sayılar serisini, geometrinin kavramlarını, mantığın ana ilkelerini, Tanrı idesini ortaya koyar. Böylece de yerine ve zamanına göre değişen duyu bilgilerinin rastlantı niteliğindeki gereçlerine bağlanmaktan kurtulur. Gerçeği doğru olarak kavrayacak bilginin yapısını böyle belirleyen Descartes, bundan sonra bu bilgiye konu olan gerçeğin kendisini incelemeye geçer. Ona göre gerçekte özleri bakımından birbirinden ayrı olan üç obje, üç töz vardır. Tanrı, ruh, madde yani cisim. Tanrı sonsuz, ruh ile madde sonlu olan tözlerdir. Sonsuz töz olan Tanrı en yetkin, en gerçek yani bütün gerçeği kendisinde toplayan varlıktır. Şimdi sonlu olan öteki iki tözün ruh ile cismin belirlenimleri nedir? Özce başka olan bağımsız varlıklar olarak ruh ile cisim birbirinden ne bakımdan ayrılırlar? Bu iki sonlu tözü birbirinden ayıranın geniş anlamıyla bilinç olduğunu bundan önce görmüştük. Düşünüyorum öyleyse varım önermesini, açıklığı yanında seçik bir bilgi yapan da bu ayırmayı kavratmasıydı. Ruh bilinç içerikleri olarak doğrudan doğruya yaşanan, bize doğrudan doğruya araçsız olarak verilmiş olan bir bağlantıydı. Cisimler dünyasını ise doğrudan doğruya değil de ancak dolayısıyla bilincimizin dışında bulunan bir dünya diyebiliyorduk. Bu düşüncesini Descartes Balmum örneği üzerinde şöyle açıklar. Balmum bana kendisini nasıl gösterir? Ben onun rengiyle biçimini görürüm. Dokunursam sertliğini duyarım. Kokladığımda kokusunu, dilimi değdirdiğimde tadını, elime aldığımda ağırlığını duyumlarım ve benzeri. Bütün bunlar benim bilincimin içinde bulunan şeylerdir. Ama bu içerikler Balmum'un kendisi değildirler. Nitekim bu Balmum'un ateşi yaklaştırdığımda eriyip rengi, biçimi, kokusu, tadı, sertliği değişir. Ama ben yine de karşımdaki Balmum'un hep aynı Balmum'u, hep aynı cisim olduğunu kabul ederim. Demek ki bu cisim kendisini, asıl maddi tözü, bilincimin gelip geçici olan bu oyuna değişen içerikleriyle aynı şey olarak değil de bilinç içeriklerimin dışında kendi kendisiyle aynı olan ve kalan bir şey diye tasarlarım. Şimdi böyle tasarladığım bu maddi tözün kendisi nedir? Cismin özü nedir? Ruhun özü, öz niteliği, düşünme geniş anlamıyla bilinç idi. Ruhun bütün etkinliği, duyumlama, algılama, duyma ve benzeri, düşünmenin, ruhun bu öz niteliğinin yalnız modusları ya da kipleri, çeşitli halleridir. Örneğin duymak belli bir duygunun bilincini yaşatmak demektir. Öyleyse bilinç, düşünme, ruhun temel niteliğidir. Unsuz ruh olamaz. Önce ruhtan başka olan cismin temel niteliği nedir? Yani onsuz cismin olamayacağı nitelik nedir? Balmum örneğinde görüldüğü gibi cisimden rengi, biçimi, kokuyu, tadı, sertliği, ağırlığı ve benzeri kaldırabiliriz. Ama bütün bunlarla cismi ortadan da kaldıramıyoruz. Ancak cismin öyle bir niteliği vardır ki onu ortadan kaldırırsak cismi de ortadan kaldırmış oluruz. Çünkü cismin varlığı bu nitelikte ayakta durur. Bu nitelikte uzamdır, yer kaplamadır. Uzamın yani cismin kapladığı yerin uzayın kalktığını tasarlayalım. O zaman cisim ve cisimle ilişkili olan her şey de ortadan kalkar. Örneğin rengin olması için yayılacağı bir yüzeyin, kaplayacağı bir yerin olması gerekir ve benzeri. Demek ki nasıl ruhta bütün olup bitenlerin dayanağı düşünme idiyse bunun gibi cismin bütün hayallerini taşıyan temelde yer kaplamadır. Cisim uzamlı olan şey, ruh ile düşünen şeydir. Bu yüzden ruh ile cisim birbirinden özce ayrı olan temel nitelikleri bakımından birbiriyle uzlaşmayan iki tözdürler. Cisim düşünmez, ruh da yer kaplamaz. Bir duygu uzayın herhangi bir yerinde değildir. Oysa cisim mutlaka bir yerde bulunur. Bu anlayışı ile Descartes, gerçeği yapıca birbirinden büsbütün başka olan iki bölgeye ayırmış oluyordu. Cismin temel niteliğinin yer kaplama olduğu düşüncesi Descartes'in fizik öğretisinde büyük bir rol oynar. Bu öğretide cisimde bütün olup bitenler hep yer kaplama modusları, değişik hallerdir. Bundan dolayı cisimler dünyasındaki her değişme ile yer değiştirme bir harekettir. Çünkü yer değiştirmesi ancak hareketli olabilir. Örneğin bir sesin çınlaması, bir sıcaklığın yayılması önce bilincimizde birer içeriktirler. Ama onların bilincimiz dışındaki nedenleri uzay içindeki hareketleridir. Cismin temel niteliğinin yer kaplama olduğu düşüncesinden Descartes boş uzayın olamayacağı sonucunda çıkarmıştır. Çünkü yer kaplama maddi tözün atribütümü olunca uzamsız hiçbir cisim olamaz. Ama öbür yandan yer kaplayan cisim olmadan uzam da olamaz. Ancak gerçek bir cismin bir niteliği olarak uzam vardır. Öyleyse boş uzay yoktur. Çünkü boş uzay bir cisim olmadan da bir uzamın olması demektir. Uzay ile cisim aynı şeydirler. Cisimler uzay içinde bulunmazlar. Uzay maddenin yer kaplamasıdır. Descartes'in boş uzayı kabul etmesi, atom öğretisini reddetmesi demektir. Bu öğretide içinde atomların birbirinden ayrıldıkları, hareket ettikleri boş bir uzayın önceden kabulü gerektir. Descartes'e göre ise boş bir uzay yoktur. Uzay bir cinsten yani homojen bir madde ile baştan aşağı doludur, en küçük bir yeri bile boş değildir. Ancak uzayı katı cisimlerle değil de sıvı bir madde ile dolu diye düşünmelidir. Sürekli bir hareket içinde bulunan bu sıvı maddede dinmeyen akıntılar vardır. Uzay maddesinin içindeki hareketler başladıkları yere dönen bir çeşit çevrinti hareketleridir. Katı cisimler bu sıvı maddenin içine yerleştirilmişlerdir. Onun içinde yüzerler ve kendileri hareket etmezler. Hareketleri uzay maddesinin kendiliklerini sürüklemesi yüzünden olur. Bu uzay anlayışı Descartes'in astronomi öğretisinde temelidir. Ona göre güneş sistemimiz ortasında güneşin bulunduğu büyük bir çevrinti hareketidir. Bu çevrinti içinde bulunan cisimleri, gökyüzü cisimlerini kendisiyle birlikte sürükler. Çevrintinin merkezine yakın olanlar daha hızlı, uzak olanlar daha yavaş dönerler. Kopernikus sistemine dayanan bu evren tasarımında Descartes yerin hareket etmediğini ileri sürebileceğimizi söyler. Gerçekte hareket eden uzayı dolduran sıvı maddedir. Yerin kendisi durmaktadır, tıpkı hareket eden bir gemideki yolcunun kendisi duruyor, gemi yürüyor sayılabileceği gibi. Esasen Descartes için hiçbir cisim kendiliğinden hareket edemez. Çünkü cisim kuvvetsizdir. Ancak her olup bitenin bir nedeni olacaktır. Nedensiz hiçbir şeyin olmadığı düşüncesi Descartes'e göre insan zihninin en apaçık düşüncelerinden biridir. Doğuştan olan bir idedir. İmdi cisimler dünyasının temel olayı olan hareketin de bir nedeni olacaktır. Kuvvetten yoksun olan cisimler hareketi kendileri yaratamayacaklarına ve sonlu insan ruhu da bunu başaramayacağına göre geriye cisimler dünyasındaki hareketin nedeni olarak Tanrı'yı düşünmek kalıyor. Tanrı cisimler dünyasını daha başlangıçta belli bir hareket durumu içinde yaratmıştır. Kendiliklerinden kuvvet geliştiremeyen cisimler bu hareket durumunu değiştiremezler. Onu ne azaltabilirler ne de yok edip yeniden kurabilirler. Cisimler dünyasındaki hareketin miktarı değişmezdir. Bu dünyada hareket ancak bir yerden öbür yere aktarılır. Bu da yine değişmez olan doğa yasalarına göre olur. kendinden kuvvetli olmayan cisim dışarıdan bir etki altında kalmadıkça içinde bulunduğu durumu kendiliğinden değiştiremez. Bir cisim hareket durumunu ancak başka bir cisme doğrudan doğruya değip onunla çarpıştığında değiştirebilir. Buna göre cisimlerin hareket durumlarını değiştiren, dolayısıyla cisimler dünyasındaki bütün değişmelere yol açan tek neden basınç ve çarpmadır. Bundan dolayı Descartes'in fiziği, Newton'da olduğu gibi uzay içinde uzaktan etkileyen kuvvetleri, çekim ve itim kuvvetlerini kabul etmez. Bu fizikte hareketin bir cisimden ötekine geçmesi ancak ve ancak iki cismin birbirine doğrudan doğruya değmeleri, doğrudan doğruya birbirine çarpmaları ile olur. Descartes'in doğası baştan aşağı mekaniktir. Bu doğa basınç ve çarpma yasalarına göre işleyen bir makine gibidir ve bu doğa içinde asıl gerçek yer kaplama ile yer değiştirmedir. Yani uzay ile bunun içindeki hareketlerdir. Temel gerçekler bunlardır. Geri kalan bütün olaylar hep bunlardan türerler, bunlara bağlıdırlar. Descartes'in bu mekanist doğa tasarımı, Rönesans'tan beri oluşan, Galile'de kesin bir anlatım atan, Galile de hareketi doğal gerçeğin temel olayı yapmıştı, bir doğa anlayışının sürüp gitmesi, bunu metafizik ile bir temellendirme denemesidir. Bu doğa görüşü cisimler dünyasının özünden metafizik olarak türetilmiştir. Descartes'in fiziği, Aristoteles felsefesinin maddenin içinde yerleşik olan biçimlendirici kuvvetlere göre geliştiği anlayışı ile Rönesans başlangıçlarındaki doğada gizli büyülü kuvvetler gören anlayışı ortadan kaldıran süreçte yeni bir halkadır. Bütün bu süreç için olduğu gibi Descartes için de doğa çerçevesinde olup biten her şey zorunlulukla dışarıdan bir nedenin etkisiyle olur. Doğanın hiçbir yerinde rastlantı ve doğaüstü kuvvetlerin işe karışması diye bir şey yoktur. Doğa aralığı, gediği olmamacasına baştan aşağı mekanik yapılıdır. Descartes'in bu mekanist doğa tasarımında son nedenlerin ereklere yönelmiş olan nedenlerin bulunamayacağını, yani teolojik, ereksel bir açıklamanın yeri olmayacağı kendiliğinden anlaşılır. Descartes'e göre evrenin ereğinin ne olduğunu biz bilemeyiz. Tanrı'nın sonsuz bilgeliği birçok şeyler tasarlamıştır. Bunları bilmeye kalkışmak haddini bilmemek olur. Evrenin ereği olsa olsa yine Tanrı'nın kendisidir. Gerçi doğa mekanizmasının düzen ve işleyişini, doğanın yapısıyla yasalarını Tanrı düşünmüş ve istemiştir. Ama Tanrı onu yarattıktan sonra doğa artık kendi kendine, her şeyi sıkı bir zorunluluğa bağlayan kendi yasalarına göre işlemektedir. Onun için doğayı yine kendi içinden açıklamaya çalışmalıdır. Descartes'in doğa görüşü tümüyle mekanik olan bir temel üzerine kurulmuştur. Cisimsel olan her şey yer kaplar ve cisimler dünyasındaki her değişiklik aslında bir yer değiştirme, bu çeşitten bir harekettir. Hareket de cisimlerin birbirine doğrudan doğruya değmeleri ile doğrudan doğruya olan basınç ve çarpmalarla uzay içinde bir yerden başka bir yere aktarılır. Descartes'in bu mekanist doğa anlayışı cansız doğada durup kalmamış, canlı doğayı da içine almıştır. Descartes'e göre canlı varlıklar da cansız cisimlerle aynı yapıdadırlar. Aynı yasalara göre işlerler. Canlı, yalnız daha karmaşık olan bir makinedir. Canlı bir cisimde olup biten hayat olayları, soluma, kan dolanımı, beslenme ve benzeri cansız doğadaki olaylar gibidirler. Dolayısıyla bunlar da aynı nedenlerle açıklanmalıdırlar. Yalnız doğrudan doğruya ruhun etkisiyle meydana gelen vücut hareketleri, yani istençli hareketler, bu mekanist açıklamanın dışında kalmalıdırlar. Ancak Descartes, mekanik olarak açıklanmayacak olan bu istençli hareketleri yalnız insan için kabul eder. Ruhtan yoksun olan öteki canlılarda, bitkiler ve hayvanlarda bu çeşit hareketler yoktur. Dolayısıyla bitki ile hayvan baştan aşağı birer makineden başka bir şey değildir. Canlı vücutta maddidir. O da maddenin yasalarına bağlıdır. O da hareket yasalarına göre çalışır. Bu işlemeye herhangi bir ruh hiçbir şekilde karışmaz. Burada Descartes, ta Rönesans'a kadar egemen olan bir Aristoteles'in hayat anlayışına karşı gelmektedir. Aristoteles felsefesinde bedeni işleten, vücudun işlemesini yöneten ruhtur. Ruh, vücudun eşensiyasıdır, yani canlı vücudundan değişme ve hareketlerle kendisini gerçekleştiren formdur. Başka bir deyişle ruh, vücudun hareket ve biçimlendirmelerinin nedenidir. Vücudu hareket ettiren ve yöneten kuvvettir. Nitekim ruhun bir görünüş biçimi olan bitkisel ruh, vücudun beslenme ve üremesini, bu temel fizyolojik görevleri sağlar. Descartes böyle bir anlayışla, yani organizmada bir hayat gücünün gizli olduğu, organizmaya bir eşensiyanın biçim ve hareket kazandırmakta olduğu anlayışı ile şiddetle savaşır. Ona göre canlı ve maddi bir varlıktır, dolayısıyla organizmada maddenin uyduğu yasalara bağlanacaktır. O sıralarda İngiliz hekimi William Harvey'nin 1578-1657 kanın dolanımını bulup açıklaması 1628, Descartes'in canlı doğa üzerindeki mekanist anlayışını büsbütün desteklemiştir. Modern doğa biliminde fizik için Galile'nin ne önemi varsa fizyoloji içinde böyle bir önemi alan Harvey, kanın vücuttaki dolanmasının yüreğin büzülme ve genişleme hareketleriyle olduğunu, büzülme hareketleri yüzünden kanın damarlara basıldığını göstererek fizyolojide bir takım mistik kuvvetlere inanan arkadaşlara kesin olarak son vermiştir. Kanın vücutta dolaşması ne kanın kendi gücü ne de ruhun işe karışması yüzündendir. Yalnız bir tulumba gibi çalışan yüreğin basıncı yüzündendir. Harvey'nin kanın dolanımı için yaptığı bu açıklamayı Descartes, organizmanın en karmaşık bir alanına, sinirler fizyolojisine kadar genişletmiştir. Zamanındaki fizyolojinin bir görünüşüne katılarak o da sinirlerde can ruhlarının ulaştığını tasarlar. Çok hafif ve hareketli, akıcı bir madde olan can ruhları, kanın en ince kısımlarının yürekte ısınıp kandan ayrılmalarıyla meydana gelirler. İlkin beyne akarlar. Buradan da sinirler yoluyla kaslara ulaşırlar. Can ruhlarının sinirlerdeki dolanımı bizim algılayamadığımız izlenimler yüzünden harekete geçer. Bütün istemsiz hareketler böyle olur. Örneğin düşerken kollarımızı ileriye uzatmamız, refleks hareketleri böyle bir harekettir. Hayvanlardaki bütün görev ve davranışlar içtensizdir. Yani hayvan tıpkı bir makine gibi davranır. Örneğin kuzunun kurdu görünce kaçması, kurdun vücudundan çıkan ışınların kuzunun gözüne değip can ruhlarının bir tepkide bulunmasına yol açması ve bunların da kasları harekete geçirmesi yüzünden olur. Buna göre hayvanın davranışı bir makinenin işlemesinden başka bir şey değildir. Can ruhlarının hareketi ilkin tümüyle maddidir, fizikseldir. Yani bu hareket de herhangi bir cismin hareketi gibi tamamıyla basınç ve çarpma kanunlarına bağlıdır. Ancak can ruhları insanda beyne ulaşınca bir de ruhun etkisi altına girerler. Yalnız ruh can ruhlarının hareketini yeniden yaratamaz, yok da edemez. Böyle bir şey doğadaki hareket miktarının değişmezliği yasasına aykırı olurdu. Ruh vücudun da can ruhlarının da ancak hareket doğrultularını değiştirebilir. Burada Descartes'in psikolojisi başlamaktadır. Descartes özce birbirinden başka olan iki töz, ruh ve cisim olarak ayırmıştı. Ruhun özü düşünmedir, ruh düşünen bir tözdür. Descartes'in bu dualizmi antik çağda bulunduğumuz başlıca bir dualizmden büsbütün ayrılır. Antik felsefede canlı cansız ayrılığı esastır. Varlığı baştan başa ikiye bölen canlı cansız ayrımıdır. Onun için antik felsefede varlığın birliğini kurma konusunda karşılaşılan en büyük güçlük bu ayrılıktı. Bu birliği arayanlardan biri olan Demokritos'a göre evren mekanik bir bütündür. Canlı da bunun içinde yer almış olan karmaşık bir otomattır. Aristoteles'te ise her şey canlıdır. Evren kendisini geliştiren bir organizmadır. Onun içindeki cansız varlık da yalnız görünüşte cansızdır. Gerçekte ise içinde uyuklayan, gelişmemiş bir hayatı saklayan bir kaptır. Tohumda olduğu gibi. Şimdi Descartes antik çağın bu ayırması yerine bir başkasını, bilinç ile bilincin dışındaki dünya arasındaki ayrılığı koymuştur. Kendisinden sonraki felsefe bu esaslı ayrılığı ortadan kaldıran bir birliğe varmayı deneyecektir. Ama Descartes'in kendisinde bu ayrılık ortadan kalkmamış, sert bir ikilik olarak kalmıştır. Özce birbirinden ayrı olan ruh ile cisim arasındaki bağlantıyı nasıl kurmalı? Ruhun temel niteliği düşünmeydi, cisimdeki de yer kaplama. Bunlar da bir araya gelemeyen, birbirleriyle bağdaşamayan nitelikler. Bilinçli olan yer kaplamaz, yer kaplayanın bilinci yoktur. Ancak insanda bu iki cevher bir arada bulunurlar. Biri ötekinde olup bitenlerin nedeni olamayan, başlı başlarına ayrı birer gerçek alanı iki tözün burada aralarında herhalde bir bağlantı olacak. Bu bağlantıyı ne olarak düşünmeli? Kendisinden sonraki felsefeyi çok uğraştıracak olan bu ruh ile beden arasındaki bağlantıyı, Descartes iki ayrı şey arasındaki bir çalışma birliği olarak tasarlar. Bunlar sürekli olan bir karşılıklı etki bağı ile birbirine bağlıdırlar. Ruh, bedenin bir takım uyarmalarını doğrudan doğruya duyar ve onlara bir takım duyumlarla tepkide bulunur. Ruhun bir takım eğilimlerini yani istenç edimlerini de beden bazı hareketler olarak gerçekleştirir. Buna göre ruh ile beden birbiri karşısında hem etkin hem de edilgin olabilen birer etmen durumundadırlar. Ruh ile beden birbirini nasıl etkiliyorlar? Descartes'e göre insan bedeninin her yanı ruhla karşılıklı etki halinde değil, yalnız bu etkileri aracılık eden beyin doğrudan doğruya ruh ile değme halindedir. Çünkü duyu organlarına gelen etkilerin ruhta bir renk, ses, koku ve benzeri duyumu olabilmeleri için beyne ulaştırılmaları gerektir. Bedenin istençli hareketleri de beyinden çıkan sinirlerin getirdikleri itişler, impulsus ile olabilir. Descartes, beden ve ruhun beyindeki karşılaşmalarını açıklamak için beynin merkezini, daha doğrusu bu karşılaşmanın olduğu tek bir noktayı arar ve ararken de şöyle düşünür. Ruh uzamsızdır, bölünemez bir bütündür. Ruhun etkide bulunması ve etki alması bu yapısıyla ilişkili olacaktır. Dolayısıyla ruhun beyin üzerindeki etkileri beynin tek bir noktasından olabilir. Bedenden gelen uyarmalar da ruha ancak bu tek noktadan geçebilirler. Bu öyle bir nokta olacak ki istenç edimlerinin itişlerini çeşitli organlara götüren sinirler de buradan başlayacak, uyarmaları beyni ulaştıran sinirler de burada bitecek. Descartes bu noktayı bildiğine göre beynin biricik çift olmayan organı kuzalaksı bez ve bulmuş olabildiğine inanır. Burası ruhun yeridir. Ruh burada yerleşmiştir. Ancak buradaki yer sözünü dildeki anlamıyla almamalıdır. Çünkü Descartes'e göre ruh uzamsızdır, bir yer kaplamaz. Dolayısıyla ruhun yeri olamaz. Ruh herhangi bir yerde, beyinde filan bulunamaz. Burada Descartes yer derken ruhun etkinliklerinin kendisinden çıktığı, ruha gelen etkilerin kendisine ulaştığı beynin bir noktasını anlamaktadır. Ruhun doğrudan doğruya kendi işleyişi ve görevleri konusunda Descartes, ruhun görevlerini eylemler ve edilgenler diye ikiye ayırır. Aksiyonları yani eylemleri doğrudan doğruya kendimizden çıkan haller olarak yaşarız. Pasyonlar yani edilgenler ise bir yandan ruhla öbür yandan da bedenle ilişkili olan olaylardır. Pasyonların nedeni bir kısmıyla bedendedir. Descartes ruh öğretisinde özellikle duygulanımlar, afeksiyon üzerinde durmuştur. Bunların asli ve ikinci derecede olanları var. Temel duygulanımlar 6 tanedir. Şaşma, sevgi, tiksinme, şiddetli istek, üzgünlük ve sevinç. Geri kalan bütün duygulanımlar bu temel duygulanımların birleşiminden ya da birer çeşidinden başka bir şey değildirler. Duygulanımlar bir yandan ruhla, öbür yandan bedenle ilgili olaylardır. Örneğin korku, salt fizyolojik olarak yalnız bedende olup biten bir olay olarak görüldükçe, korku veren bir şey görmeden doğmuş olan ve kasları bir kaçma hareketine götüren bir itiştir. Psikolojik bakımdan ise korkak kimsenin aynı zamanda kaçmayı istemesidir. Burada bedenin bir eğilimini, ruh da bu hareketi onaylıyor. Descartes'in ahlak anlayışı da duygulanımlar teorisiyle yakından ilgilidir. Descartes'in ahlak öğretisinde temel düşünce iyiye yönelmiş olan akıllıca bir isteme ve duygulanımları yenmektir. Erdem, istenci vücudun yöneltmesini bırakmamak, vücudun rastlantı olan itiş ve sürükleyişlerine ruhu köle etmeyip onları yenecek, onlara dayanacak ruh gücünü insanın kendisinde bulmasıdır. Erdem de insanı mutluluğa götüren yoldur. İçgüdülerinin kölesi olan insan ancak sığ ve gelip geçici olan hazlara erişir. Böyle hazların hemen arkasından da acı ve tiksinti gelir. Oysa istenciyle bedenine egemen olan kimse gerçekten değerli olan şeye yönelip bunun açık ve seçik bilgisine erişeceği için mutluluğa da ulaşır. Descartes ahlak sorununu ayrı bir yapıtta sistematik olarak işlememiştir. Ruhun Tutkuları adlı yapıtındaki bazı düşünceleri bir yana bırakacak olursak, ahlak konusunda düşündüklerini başlıca Prens Elizabeth ile İsveç Kraliçesi Christine, bir de İsveç'teki Fransız elçisi Schön'e yazdığı mektuplarda buluruz. Bu düşüncelerde de Stoa filozoflarının, bu arada özellikle de Seneca'nın etkisi var. Mutluluğa erişebilmek için ne yapmalıyız, hangi araçları kullanmalıyız? Descartes'e göre mutluluğu dışarıdan değil kendimizden beklemeliyiz. Mutluluğa varmanın 3 aracı var. Doğruyu açık olarak bilmek, doğruyu iyice istemek, elimizde olmayan şeylerle ilgili bütün isteklerimizden vazgeçmek. Ancak biz kendimiz istersek bilgiyi eylemlerimizde kılavuz yapabiliriz. Yoksa duyum ve duygular düşüncelerimizi bulandırıp bizi dış nimetlere aşırı değer verdirirler. Oysa gerçek değerin ne olduğunu bilmek ve bunu bilmeyi istemek insanı ruhun hazlarına, ruhun kendisi gibi sonsuz olan bu hazlara ulaştırır. Bunun için bir de elimizde olanla olmayanı ayırt etmeyi bilmek gerekir. Görülüyor ki Descartes'in gerek duygulanımlar öğretisi, gerekse ahlak anlayışı bilgi teorisine dayanmakta. Descartes'e göre bilgide bir isteme vardır. Bilgimizi biz yargılar halinde dile getiririz. Bu yargıda bir tasarım ya da bir düşünceye evet veya hayır demektir. Bu evet ile hayır da birer istenç, irade ediminden başka bir şey değildir. Ahlak alanında duygulanımın yani bedenin belli bir eğiliminin rolünü bilgide duyu algıları oynar. Tıpkı bir duygulanım gibi bir algı da istenci şunu veya bunu kabule zorlar. Nasıl kötü istencin duygulanımlara körü körüne bağlanmasından doğuyorsa, bunun gibi yanılma da duyumun getirdiğini istencin körü körüne doğru saymasına ileri gelir. Gerek kötüden, gerekse yanılmadan ancak salt düşüncenin açık ve seçik tasarımlarıyla kurtulunabilir. Kötü ile yanılmanın olması, insanda istenç özgürlüğünün bulunmasına dayanır. İnsanda kötüden de yanılmadan da kurtulmak gücü, bunlara kapılmamak özgürlüğü vardır. İnsan bir yandan bulanık olan duyu algılarına, öbür yandan da yine bulanık olan duygulanımların mutluluk ile ilgili yanlış tasavvurlarına istencini kaptırmamakta, kısaca ancak aklın ve açık ve seçik olarak düşüncelerine istenci bağlamakla doğruya ve mutluluğa giden yolu bulabilir. Görülüyor ki Descartes felsefesinde doğru ya da iyiye de aklın bilgisiyle, aklın kendi içindeki düşünmesiyle varılıyor. Bundan dolayı düşünüyorum bu felsefe için biricik sarsılmaz temeldir. Descartes'in felsefesi şu 3 ana düşünceye dayanır.